Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Burak Scholz.
Şu sıra saat 21.44 evet. Ve inşallah bugün yetiştirebilirsek Threadripper videosunu bir gün içinde hazırlamış olacağız. Dün elimize geçti işlemci. Dün akşam saatlerinde sizlere kutu açmasını gösterdik. Daha sonrasında bir anakartı nasıl montajlanır videosu çektik.
Evet.
Bu sabah da testlere başladık ve elimizden geldiğince arkadaşlar sizlere ışık tutacak, bu işlemcilerin potansiyelini gösterecek testleri yapmaya çalıştık. İlk olarak dilersen Burak, Threadripper işlemcilerin bir genel profilinden bahsedelim. 8 çekirdekten 16 çekirdeğe kadar giden, arada 8, 12, 16 olacak şekilde 3 tane işlemciden oluşan bir aileden bahsediyoruz Threadripper ailesinde. Hepsi X ile bitiyor. Yani 1900X, 1920X, 1950X isimde 3 tane işlemciye sahibiz. Bu 3 işlemcide de X olduğu için zaten XFR teknolojisine sahipler. Yani Extended Frequency Range özelliği var. Ekstra bir boost performansına sahipler. Bundan söz edeceğiz. Aynı zamanda bu işlemcilerin çarpanları kırık, yani etkili bir şekilde hız aşırtabiliyorsunuz. Çok kolay bir şekilde hız aşırtıyorsunuz. 4 kanal bellek desteğine sahipler.
Sonunda geldi.
Evet. Anakartlar 3200 MHz bellekleri bu işlemcilerle beraber kullanmanıza izin veriyorlar. Yani 3200 MHz'e kadar bellek hızını bu işlemcilerle beraber kullanabiliyorsunuz. Toplamda 128 GB DDR4 bellek desteği sunuyorlar. Bu işlemcilerin en güzel yanlarından bir tanesi 64 adet PCI Express veri yoluna sahipler. Bunlardan 4 tanesi anakart için ayrılmış. Anakartta işlemcinin işleri için ayrılmış ama 60 tanesini biz donanımlar için kullanabiliyoruz. Ne anlama geliyor? İşte PCI Express ekran kartları 16x, 2 tane taktığınızda 32x PCI Express hattını bunlara dedike ediyor. Geri kalan da yine elimizde 28 adet PCI Express iş hattı kalıyor.
Aynen öyle.
İşte SSD'ler için ses kartları, video işleme
daha
kartları.
Daha fazla USB.
Evet, daha fazla USB 3.1 bağlantı noktası. Bir sürü şey için kullanabiliyorsunuz. Bu anakartlar gerçekten dolu dolu geliyorlar bu işlemcilerle beraber.
Aynen öyle.
Elimizde de Asus'un Zenith Extreme model isimli bir anakartı mevcut. Bu anakart yani muazzam bir anakart.
Kesinlikle öyle, çünkü biz şu ana kadar böyle anakartın üzerinde OLED bir ekrana alışkın değiliz. Bu ne kadar üst seviyeye oynadığını gösteren detaylardan biri zaten. Ve yüksek çözünürlük bir ekran. Buradan işlem sıcaklığını, GPU sıcaklığını ve bunun gibi detaylara erişebildiğiniz gibi sürekli o istatistikleri izleyebilmenizi sağlıyor.
Evet, bizim için çok ideal. Özellikle canlı kasası hemen sağ köşesinde duranlar içinse herhangi bir sıkıntı oluştuğunda da sıkıntının nereden kaynaklandığını görmek açısından mükemmel olmuş.
Evet.
Anakartın üstüne giriş çıkış portu olarak yok ama bu anakart incelemesi değil. Yani bu video anakart incelemesi olmadığı için çok üstüne durmayacağız. Müthiş de bir RGB aydınlatmaya sahip. Eğer renklerden hoşlanıyorsanız bu anakart sizi tatmin edecek anakartlardan bir tanesi. Dilersen işlemciye geri dönelim. Bizim test edeceğimiz işlemci arkadaşlar 1950X, yani ailenin en güçlü üyesi. 16 çekirdek 32 izleye sahip bu işlemci. Yani 32 izlek diyoruz. Siz Windows'tan eğer tüm çekirdekleri göster derseniz 32 tane ünite görüyorsunuz.
Aynen,
ama
öyle.
Gerçekte 16 tane çekirdek çalışmakta. Bu işlemci 3.4 GHz'lik bas frekansa sahip. Yani en kötü koşullarda hiçbir boost devreye girmezse 3.4 GHz'de her bir çekirdek görev yapabiliyor. Boost frekansı devreye girerse tüm çekirdeklerini 3.7 GHz'de çalıştırabiliyor. Aynı zamanda üstündeki 4 çekirdek 4 GHz'de çalışabiliyor. Bu da yetmezse XFR teknolojisiyle beraber o da devreye girerse 4.2 GHz'de yine 4 çekirdeği çalıştırabiliyor. Anlayacağınız aslında oyunların çoğunda 4 GHz'de çalışan 4 çekirdeğe sahip oluyorsunuz.
Aynen öyle. Bizim yaptığımız, bizim test bench'imizde daha doğrusu Corsair'ın 240'lık bir radyatörüne sahip bir soğutucumuz vardı. Ve bununla beraber oyunlarda 3.7 GHz'de, 3.8 GHz'de sabit çalışabildi. Ve oradaki XFR'la beraber adım adım bir overclock söz konusu. Yani 50 MHz, 100 MHz değil de 25 MHz adımlarla beraber bile yürüyebiliyor. Tabii bu soğutmanın performansına göre işlemci onu kendi belirliyor. Yani şu anda gayet serinim, ben birazcık daha hız aşırtabilirim şeklinde bir performans sergiliyor.
Önemli bir teknoloji. Eğer soğutmanız iyiyse sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Aynen. O elinden geleni yapıyor ama soğutmanız kötüyse de korkmanıza gerek yok. İşlemci bu şekilde adım adım da sıcaklığını düşürebiliyor. Biz H110i kullandık bu testlerimizde. Biliyorsunuz Ryzen kutu açılış videosunu izlerseniz eğer, ya da izlediyseniz biliyorsunuz, eğer izlerseniz de bileceksiniz. Kutunun içinden bu soğutucuya uygun hale gelmesi için işlemcinin bir tane soket bağlantı noktası çıkıyor. Bunu takıyorsunuz soğutucunuza ve çok rahat bir şekilde oturtabiliyorsunuz işlemcinin üstüne. Biz maksimum yük altında bu odada yaptığımız testlerde 64 derece gördük. Yani işlemci serin çalıştı aslında.
Biz hatta acaba dedik bu gösterge bize yanlış mı gösteriyor bazen? Çünkü boştayken 32-30 derecelere kadar düştü ki 180 watt TDP'li bir işlemciden aslında bahsediyoruz evet. bir yandan da. O yüzden hani dedik bizi mi yanıltıyor ama öyle değil. İşlemciyi düğük altına soktuğumuzda 64-65 derecelerde çalışabildi. Böyle bir işlemci için gerçekten senin. Ben geçtiğimiz günlerde i7-7820X Intel tarafında bir işlemciyi denedim. 140 watt TDP'li ama soğutamadım işlemciyi bir türlü. Yani yanıyordu.
Şimdi burada şöyle bir özellik var. Biliyorsunuz işlemcilerin üstünde çekirdekleri koruyabilmek için metal bir koruma zırhı var aslında. Bu zırh AMD'nin Threadripper serisi işlemcilerinde çekirdeklere lehimlenmiş durumda. Aynen öyle. Bu şekilde çekirdekler sıcaklığını çok rahat bir şekilde bu üstteki metal parça iletebiliyorlar. Yalnız yeni Core i9 serisi işlemcilerde burada bir termal pad bulunduğu için çekirdeklerin sıcaklığı net bir şekilde iletilemiyor metal gövdeye. Ne oluyor? Siz soğutamıyorsunuz da bu sefer çekirdeği.
Yani soğutucu ne kadar iyi olursa olsun o aradaki iletim iyi değilse siz isterseniz kutupları getirin oraya. Yine soğumuyor işlemci. Öyle bir sıkıntıları var ama AMD o tarafta gerçekten iyi bir işçilikle beraber iyi bir iş çıkarıyor.
Anakarta bu işlemciyi nasıl montajlayabileceğinizle ilgili bir video çektik. Neden çektik? AMD'nin Naples platformundan aslında kullanılan sunucu tabanlı bir soket yapısı mevcut Threadripper'larda. Bu soket yapısında işlemci üstünde pinler yok. Bu anakart üstüne işlenmiş durumda aynen pinler öyle. Ve işlemci de oldukça büyük olduğu için AMD çok özel bir montaj şekli tasarlamış. Soketli bir yapı. SIM kart sokar gibi işlemcinizi bir sokete kaydırıp aynen o şekilde kapatıyorsunuz.
Tone vidası var.
Evet. Videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Aynen çünkü öyle. Orada ayrıntılı bir şekilde nasıl montajlayacağınızı anlatıyoruz. 4094 pinli bir yapıdan bahsediyoruz burada. İşlemci muazzam bir büyüklükte.
Çok büyük. Yani normal bir 4 çekirdekli işlemciyi yanına koyduğunuzda küçük çocuğu gibi kalıyor
evet,
aslında yani.
Evet, 1800 kardeşi gibi çekirdek koy yine küçük kalıyor.
Kardeşi gibi bile değil, evet. Küçük çocuğu gibi kalıyor. O yüzden hani devasa bir işlemci görüyorsun. Devasa da bir aslında performans beklenebilir.
Şimdi burada merak edebilirsiniz eğer izlemediyseniz kutu açma videosunu. Bu ne diyebilirsiniz? Hani buradaki sistem, buradaki de aslında kutusu. Kutu açma videosunu da izlemenizi gerçekten tavsiye ediyorum. İki videoyu da alt tarafa link olarak ekleyeceğim. Şimdi dilerseniz test sistemimizi anlatayım sizlere. Test sisteminde ne kullandık? Sağ olsun Asus'tan rica ettik. 1080 Ti'ni bize yolladı. Zaten Asus'un bir anakartına sahiptik. 32 GB'lık G-Scale'in RGB 3200 MHz bellek kitine sahibiz 4 kanal. Trident Z serisinden Trident Z. Ve bu sayede 4 kanal belleğimizi 3200 MHz'de de bu platform üstünde deneyebildik. FSB'nin bir güç kaynağıyla besledik sistemi ve dediğim gibi Corsair'in su soğutma sistemini kullandık. Kutu içinden çıkan üniteyle beraber bu su soğutucuyu net bir şekilde bunun üstüne oturtabiliyorsunuz. Aynen. Herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Test tablolarına geçelim isterseniz. İlk test tablomuz Cinebench'in tek çekirdek performans skorlarını gösteriyor. Şimdi burada 1300X'ten elimizde olan işlemcilerden işte 7700K'yı, 1800X'i, 1950X'i görüyorsunuz. Aynı zamanda biz 1950X'i 4 GHz'e kadar hızlaştırabildik. Onda skorları yer alıyor. Tek çekirdek performansına 7900X'in gerisinde kaldığını görüyoruz. Threadripper'ın 4 GHz'i hız aşırttığımızda bile hatta 7700K bile burada daha iyi bir performans sergilemiş. 1800X'e bakarsanız da neredeyse tek çekirdekte ensesinde aynı skorları aldığını aynen söyleyebiliriz.
Onun da sebebi şu aslında Ryzen'da aynı CCX mimarisi kullanılıyor. Yani bir kopyası Threadripper'da bu daha çok çekirdek sayısıyla beraber. O yüzden CCX mimarisinin cache bandwidth tarafındaki sınırlarından dolayı aslında tek çekirdeklere çok uçuk bir performans artışı Threadripper'da göremiyoruz.
Ama eğer multi-core çekirdek performansına geçecek olursak burada Threadripper'ın artık şov yapmaya başladığını görüyoruz ama şunu da altını çizelim. Core i9-7900X 10 çekirdekli bir işlemci. Burada Threadripper 1950X'in yanına koymamızdaki sebep bu işlemcinin fiyat oranı olarak bu işlemciyle aynı fiyat olması.
Aynen. İkisi de 999 evet. dolar.
Birisi 16 çekirdek, birisi de 10 çekirdek.
6 çekirdek için Threadripper tabii bir miktar daha fazla performans sunuyor tabii haliyle. Ama i9-7900X'in de 10 çekirdekle beraber performansı
hiç fena değil gerçekten. Evet. Chrono Benchmark'a geçtiğimizde burada en düşük skor daha iyi temsil ediyor ve 4 GHz'e ışıttığımızda zaten skor oldukça alıp başını gidiyor ama düz haliyle de 1950X'in 7900X'in önünde yer aldığını görüyoruz. Handbrake'de 1080p video işlerken aldığımız FPS değerlerine baktığımızda burada ise ancak 4 GHz arttırdığımız Threadripper'ın 1900X ile kafa kafaya gelebildiğini görüyoruz. Full HD'de video işlerken Handbrake'de en azından burada bir avantaj sağlayamamış gibi gözüküyor. Aynen. Handbrake'in de tabii ki bir etkisi olabilir bu tarafta. Çünkü 1800X'e baktığınızda 1950X ile benzer sonuçlara imza attığını görüyoruz burada.
Bu tabii burada optimizasyonla alakalı da şeyler olabilir. Çünkü 16 çekirdek henüz öyle her programa alışık olduğu çekirdek sayısı değil. Sunucu tarafında biz öyle 16 çekirdekli, 24 çekirdekli çözümler görüyorduk. O yüzden bu yazılımla beraber belki daha da geliştirilebilir.
Şimdi zaten bir sonraki testlerimizde biz burada Premiere testlerine değer vereceğiz. Daha profesyonel yazılımların testlerine değer vereceğiz. Dediğim gibi çok kısıtlı vakitte hızlı yapabildiğimiz testlerin hepsini yaptık. Aynen, arkadaşlar. Evet. Neden bu testler az olmuş demeyin. Daha fazlasını ekleyeceğiz. Hatta arkadaşlarımızdan bir tanesi profesyonel Blender'da bir render alın dedi. Onun kendi benchmarkları varmış. İnşallah o testleri de sizlere yetiştirip burada sergileyeceğiz. Aynen. Intel mi daha iyi, AMD mi daha iyi sonuçlar alıyor. Şimdi dilerseniz oyunlara geçelim. Oyunlara geçtiğimizde ilk test aldığımız Grand Theft Auto 5 ve Full HD'den 4K'ya kadar testlerimizi gerçekleştirdik. Full HD testinde 4 GHz'de hız aşırtılmış Threadripper'ı da görüyorsunuz. Burada tek çekirdekte performans farkı Full HD'yi çok etkiliyor.
Aynen öyle. Yani Full HD zaten Ryzen tarafında da Ryzen kullananların ve test sonuçlarının bütün basında yayınlanan test sonuçlarından gördüğümüz üzere Full HD'de biraz geri kalıyor Ryzen mimarisi. O da Zen çekirdeğini kullanıyor. Threadripper da aynı şekilde. Aynı şekilde bu Threadripper'ın performansına da yansımış.
Evet, 4 GHz'e hız aşırsak bile Full HD'de 7900X'i yakalamıyor en azından GTA 5'te. Ama 4K'ya geçtiğimizde burada 4 GHz yapmaya gerek duymadık. Çünkü 1080 Ti burada limiti oluşturuyor gibi gözüküyor ve 60 karede ikisi de sabitleniyorlar. Zaten böylesi bir işlemci alan insan herhalde 3440x1440 veya üzeri bir çözünürlükte oyun oynamayı
yani
tercih edebilir.
2K'nın altına düşmeyecektir büyük ihtimalle. Evet. Yazık olur zaten öbür türlü.
Rise of Tomb Raider'a geçtiğimizde burada çok az bir fark var. 1950x ile 7900x arasında 4 GHz yaptığımızda işlemciyi çok rahat bir şekilde yapıyorsunuz. 7900x'i fazlasıyla geride bırakmayı başarıyor. 4K'ya çıktığımızda ise burada testin hata payından dolayı kaynaklı olabilir. 56-58 gibi bir değer görüyoruz. Shadow of Mordor enteresan bir test çünkü 7900X burada şov yapıyor.
Aynen öyle.
Full HD'de inanılmaz bir değeri imza atıyor. Yani 4 GHz yaptığınız Threadripper burada pek bir işe yaramamış gibi Intel karşısında. 4K'ya geçtiğinizde ise iki işlemcinin de 81'de sabitlendiğini görüyoruz. Deus Ex Mankind Divided'da burada zaten Full HD'de de önde.
Evet.
Optimizasyonun önemi herhalde.
Optimizasyonun önemi, bir de şöyle bir durum da var. Mesela 4K'ya geçtiğimiz durumlarda işlemcinin işlemesi gereken kare sayısı azaldığı için Full HD'den çok daha hani kafa kafaya performans veriyor i9-7900X ile beraber. Ama Full HD'de burada öne geçtiğinizi görüyoruz 7900X'e kıyasla. Bu gerçekten güzel bir artış.
Evet, ve optimizasyon demek ki bir sonraki oyunlarda da avantaj sağlayabilir. Ama tabii ki bu oyun çok yüklendiği için senin dediğin gibi işlemesi gereken kare çok az fark açılamıyor. Ya da belli olmuyor burada. 4K'ya geçtiğimizde de zaten 25 karede sürünen bir oyun bu.
Aynen öyle.
Evet, yani detay ama seviyesi o yüzden çok yüksek. Bu arada oyunları hep en yüksek detay seviyesinde 1080 Ti ile test ettik.
Aynen öyle. Ve şöyle bir durum da var. Dediğimiz gibi kare sayısı azaldıkça işlemcinin işlemesi gereken aradaki fark azalıyor. O yüzden Threadripper 2K'da 4K'da oyun oynayan kullanıcılar için ideal konuma gelebiliyor.
Testler ardından işlemciyi değerlendirmek gerekirse eğer ilk olarak oyuncular cephesinden bu işlemciyi değerlendirelim. Oyuncular ikiye ayrılıyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Bir profil var. Bu profilde espor oyunlarına çok meraklılar. Aynen. Monitörleri 144 Hz ise 144 kare saniye görmek istiyor. 240 Hz monitör alıp 240 kare saniye görmek istiyor
yani
FPS oyunu.
Yani yağ gibi akıcılığı isteyen kullanıcılar var.
Hızlı tepki verebilmek için ve gerçekten de bu adamlar gördüğünün anının ortasına mermiyi yapıştırıyorlar. Yani gerçekten çok hızlı oynuyorlar.
O tepkiyi hemen almak görmek istiyorlar ekranda. Gecikme olmasın, yüksek kare saniye olsun, bu performansım limitlemesin.
Evet, bu kitle Full HD oyun oynuyor.
Aynen öyle.
İşte onların işlemcisi Threadripper değil. Yani zaten o kitlenin aldığı ekran kartı ne kadar yüksek olursa olsun 7700K onlar için çok ideal bir işlemci söyleyeyim yani. Aynen. Tam bir e-spor işlemcisi denebilir. 1080 Ti'yi de fazlasıyla besleyebilir Full HD'de ve kare saniye oranlarınızı maksimize etmek için onu biraz da hız aşırttığınızda uçar.
Hatta oraya bile çıkmıyorlar çoğu zaman. 144 Hz bir monitör, RX 480, 580 bir combo oluşturuyorsunuz. CSGO, League of Legends, Overwatch. Overwatch birazcık daha zor belki o kare saniyeye ulaşmak için ama 144 kare saniyeyi çok kolay bir şekilde elde edebiliyorlar. Hem de hani 1080 Ti'lere uçmadan. Çünkü fiyat gibi bir konu var orada.
Bir de bir kitle var. Bu kitle nasıl? Bu birazcık lüks kitlesi.
Aynen öyle.
Ben ultra detay grafikte oyun istiyorum. Benim öyle zaten e-spora falan adayacak çok vaktim yok. Evime gittiğimde her şeyi ultra detay yapayım. En yüksek çözünürlükte güzel bir monitörüm olsun. 4K monitör ya da 21'e 10 monitörlere baktığımızda 3440x1440 standart oldu.
Aynen öyle.
Bu çözünürlükte oyun oynamak istiyorum. 1080 Ti ekran kartım var. Ya bir de ben aslında neden oyun oynamaya çok vakit bulamıyorum? Ben bilgisayarda profesyonel olarak iş yapıyorum. Evet. Bir yandan video işliyorum, canlı yayınlara çıkıyorum arada sırada. Ne yapıyorum? 3 boyutlu render alabiliyorum. Hmm. Merakım da var bu işe diyorsanız. İşte bu işlemci. Orada tam sizin işlemciniz. Çünkü 1080 Ti ile zaten bu çözünürlüklere çıktığınızda hiçbir şekilde işlemci farkını hissetmiyorsunuz. Aynen öyle. Ama iş, profesyonel iş yapmaya, içerik üretmeye gelince işte orada fiyat performans konusunda rakipsiz bir işlemci var karşımızda.
Aynen öyle. Yani i9-7900X'in karşısında 10 çekirdekli bir işlemci, 20 thread var. Burada 16 çekirdek, 32 thread var. Evet. Yani bu Premiere'de, sonra oyun tarafında Twitch'te çoklu işlem yapıyorsun sonuçta. Bir yandan yayın var, tabii, bir yandan oyun oynuyor, bir yandan belki kayıt, başka bir kayıt alıyorsun, ses kaydı, şudur budur derken orada çoklu thread, fazla thread sayısının önemi büyük.
Ve orada bu işlemci şu anda fiyatına göre rakipsiz arkadaşlar. 1920 elimizde yok şu anda. 1920 geldiğinde 1920X'i de test ederiz. Evet. Onu da rakipleriyle fiyat performans kategorisinde karşılaştırırız. Ama ben üst seviye bir sistem kuracağım diyorsanız eğer alabileceğiniz fiyat performans odaklı bir işlemci. Ha, parada sınırı yoktur. O zaman tabii ki 18 çekirdekli Core i9'u da bekleyebilirsiniz. Evet. Bu da seçeneklerinizden bir tanesi. Bu videoyu çok sınırlı bir vakitte hazırladık Burak'la beraber. 8-9 saatlik bir çalışmanın ürünü oldu.
Evet.
Bu kadar test yetiştirebildik ama daha fazlasını yapacağız sizler için. Merak kesinlikle ettiğiniz konuları lütfen yorumlar kısmında belirtin. Ama şunu da belirtelim. Ayın 20'sinden sonra biz yokuz Türkiye'de yine.
Yani
öyle bir döneme denk geldik. Evet. Ne yazık ki yine koşturma başlıyor. O aralıkta atlarsak bir sonrakine mutlaka size bu işlemcilerle ilgili kafanızdaki soru işaretlerinin hepsini giderecek testler yapmak istiyoruz. Blender testi isteyen bir arkadaşım vardı 3 boyutlu render konusunda.
Biraz onu da endüstriyel tarafta çok daha etkisini görebileceğimiz bir şey. Çünkü bu işlemci o tür testleri de hak ediyor.
Hak ediyor gerçekten de, onları da yapıp sizlere göstereceğiz inşallah. Ve şunu not olarak ekleyeyim. Bu işlemci 4 GHz hızla şıttık dedik ya, biz aslında hiçbir şey yapmadık. 4 GHz'de çalışıyorsun, çalışıyor resmen yani.
Yani tek tıkta BIOS menüsüne girdim. Birazcık daha Threadripper'la beraber o menü birazcık değişmiş. Yani ne bileyim Intel tarafındaki gibi değil. Tık ama yani çok bir şey yok. Tık ve 4 GHz. Ondan bitti. Sonra stabilite tarafında da sıkıntı yok. Anakartın artısıyla beraber voltaj çok agresif bir şekilde otomatik olarak yükselmiyor. Çünkü manuel olarak bir voltajla girmedim mesela. Otomatik voltajla tık tık tık tık sistem açıldı ve stabil.
Ve serin çalıştı. Ama aynen tabii öyle. Şimdi şunu da söyleyelim. Burası iklimlendiriliyor yani. Sürekli olarak bir klima açık. Yaklaşık olarak içerisi 23-24 derecelerde geziniyor.
Evet.
Terlemiyorsunuz. Nem de yok. Belki bunun etkisi vardır soğutmana. Tabii ki yani bu belki demenin fazla olur.
Evet.
Etkisi var. Bir de uzay montajda çalışıyoruz.
Aynen öyle.
Ama bu işlemci için iyi bir su soğutmanız olduğu takdirde kapalı devre bir su soğutmadan bahsediyoruz ki daha profesyonel kitler de mevcut.
Aynen öyle.
Bir sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum.
Yani biz 240'lık bir kit kullandık Corsair'in. Çok hayli hayli soğutabildi. Kendi kendini hız ışırtma da yapabildi XFR ile beraber. Yani kendini ona müsait gördü ve belli oranda hız ışırtma da yaptı. 67 derecelere kadar falan çıktı en fazla.
Hiçbir şey değil aslında.
Boştayken de 30 derecede, hatta biz dedik acaba OLED ekran mı bizi yanıltıyor, ama öyle de değil. Gerçekten serin çalışıyor işlemci. 180 watt TDP'li olmasına rağmen.
Toplam güç tüketimi de bu tüm sistemin yük altındayken en fazla ölçtüğümüz 380 watt civarında oldu. Hı-hı. Açık söylemek gerekirse yani yanına koyup da böyle çok detaylı karşılaştırma yapacak vaktimiz yoktu. Neye denk geliyor tam olarak bilmiyoruz ama çok korkutucu bir değer değil profesyonel
kesinlikle
bir sistem olarak baktığımızda. Burada videonun sonuna geldik dediğimiz gibi. Elimizden geleni yapıyoruz. Saat şu anda 10.
Evet.
Bir saat içinde işleyebilirsem bugüne yetişecek.
İnşallah.
İşleyemezsek siz bir sonraki gün bunu izliyor olacaksınız. Bizim çalışmalarımız sürüyor arkadaşlar.
Evet.
İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.